Şimdi 1. Samuel kitabını açalım birlikte.
Wir öffnen gemeinsam 1. Samuel Buch.
20. bölümün 3. ayetinde bir ifade var.
1. Samuel 20 Vers 3. Da ist eine Aussage.
Orada şöyle bir ifade kullanılıyor. Davut şöyle diyor. Ölüm ile aramda yalnız bir adım var.
Da heißt es von David, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode.
Şimdi bu ifadeye baktığım zaman gerçekten de anlıyorum ki değerli kardeşler, bu durum sadece Davud'un yaşadığı dönemde değil, günümüzde de geçerliliğini koruyor.
Und was ich weiß oder immer wieder erfahre, dass diese Aussage nicht nur zu Davids Zeiten Gültigkeit besessen hat, sondern genauso heute aktuell ist.
İster Almanya'da yaşayalım, ister Türkiye'de, ister şehirde, ister köyde, isterse dünyanın bir ucunda yaşayalım değerli kardeşler, ölümden sadece bir adım uzaktayız.
Und mögen wir in der Türkei leben oder gar in Deutschland, in der Stadt oder im Dorf oder sonst wo auf diesem Planeten, wir sind immer nur ein Schritt entfernt vom Tode.
Ve Yeşaya peygamber de ölüm hakkında konuşurken sadece bir kalp atışı kadar uzak olduğunu söylüyor.
Auch der Prophet Jesaja drückt es so aus, dass wir nur einen Herzschlag davon entfernt sind.
Eyüp kitabı biliyorsunuz Tanrı adamı, Tanrı ile birlikte yürüyen, ona hizmet eden sadık kişi şöyle diyor Eyüp 7. bölümde, 7. ayette. Hatırla ki yaşam bir soluktur.
Auch der treue Gottesmann Hiob sagt in 7 Vers 7, bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist.
Ve yine Eyüp diyor ki 14. bölümün ilk 2 ayetinde, İnsan ki kadından doğmuştur, günleri kısadır, çiçek gibi çıkar ve solar.
Auch in Hiob 14, Verse 1 und 2 bezeugt der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab.
Şimdi sevgili kardeşler, gerçekten şunu çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Tarihte iz bırakmış önderler olsun ya da tarihte büyük işler yapmış çok büyük sanatçılar olsun, öldüklerinde her şeyi geride bırakmışlardır.
Eines nehmen wir in der Zeitgeschichte immer wieder wahr, egal ob es jetzt jemand ist, der ein großer Führer gewesen ist oder ein großer Philosoph, dass er all die Dinge, die er erreicht hat, die Werke, die er vollbracht hat, hinter sich lassen wird.
Neden geride bırakmak zorunda kalmışlardır bu kişiler?
Und warum müssen sie das hinter sich lassen?
Çünkü ölümün o acımasız pençesine hepsi de yenik düşmüştür.
Weil sie alle erliegen der Kralle des Todes.
Tabii ki bu durum sadece eski antlaşmada geçerli değil, yeni antlaşmada da birçok ayetler bunu destekler nitelikte.
Und das ist nicht nur im Alten Testament so bezeugt, sondern auch im Neuen.
İnsan soyu diyor, bir ota benzer 1. Petrus mektubunun 1. bölümünde ve tüm yüceliği diyor bir kır çiçeği gibidir.
In 1. Petrus 1:24 heißt es, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume.
Bugün birçok ayetlere bakacağız. Onun için buna hazır olun yani.
Heute werden wir viele Bibelverse anschauen, also seid gewappnet.
Ve anlıyoruz ki, bu son okuduğum ayetten de anlıyoruz ki değerli kardeşler, ömür gerçekten kısa ve geçici, kalıcı değil.
Aus all diesen Versen sehen wir also, dass das Leben wirklich nur begrenzt ist.
Ve insanların her zaman, toplumun her zaman öne çıkarmaya çalıştığı güzellik de bir çiçek gibi, bir kır çiçeği gibi gelip geçici olduğunu anlıyoruz.
Und auch das Leben, woran sich die Menschen letztendlich festhalten und immer in Vordergrund rücken möchten, das ist auch vergänglich wie eine Blume.
Demek ki şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Ne yaparsak yapalım, sonuç aynı.
Und die Konsequenz ist letztendlich egal, was wir tun und lassen, es ist immer das gleiche Ende.
İbraniler 9. bölümde diyor, bir kez ölmek insanın kaderidir.
In Hebräer 9:27 heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben.
Ama insanı teselli eden nedir?
Aber was ist es, das den Menschen tröstet?
Ölüp gittikten sonra ölüp toprak olup gitmiyoruz.
Denn wenn wir gestorben sind und zur Erde wieder zurückkehren, werden wir nicht einfach so abhanden sein.
Yani beden toprağa geri döndüğünde toprak olup gitmekle her şey orada son bulmuyor.
Da ist praktisch dann nicht alles zu Ende und vorbei.
Ruh ne yapıyor? Tanrı'nın emanet ettiği, kişiyi değerli kılan, üstün kılan, hayvandan ayıran en büyük özellik olan Tanrı'nın verdiği ruh ne yapıyor? Tanrı'ya tekrar geri dönüyor.
Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, das, was uns als Menschen vom Tier auch unterscheidet und uns so wertvoll macht, der kehrt wieder zurück zu Gott.
Vahiy 12. bölüme baktığımız zaman 7. ayette şöyle diyor. Toprak geldiği yere dönmeden, yani insan bedeninden söz ediyor. Ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa.
Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Çok açık, net anlaşılıyor ki beden toprağa geri dönüyor. Çünkü topraktan geldiğimiz için ruh da veren Tanrı'ya, Tanrı'ya ait olan ruh da Tanrı'ya geri dönüyor.
Hier sehen wir also wirklich ganz deutlich, dass der Leib zur Erde zurückkehrt und der Geist wieder zu Gott zurückkehrt.
Onun için Mezmur 89'da güzel bir ayet var, 48, ama Almancasında 49 olaraktan geçiyor. Şöyle diyor, var mı diyor yaşayıp da ölümü görmeyen, ölüler diyarımın pençesinden canını kurtarabilen.
Und so heißt es auch in Psalm 89, Vers 49. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der meine Seele errette aus des Todes Hand?
Evet sevgili kardeşler, gerçekten yaşadığımız yaşamın tam orta yerinde ölümü yaşamın bir kopmaz bir parçası olaraktan her yerde görüyoruz.
So sehen wir also, dass der Tod genauso ein Teil des Lebens darstellt.
Ambulans sireni, trafikte ilerleyen cenaze arabası ve zaman zaman yanından geçtiğimiz mezarlar.
Und so erinnern uns immer wieder auch, sei es die Sirenen des Rettungswagens oder mal auch ein Bestattungsauto oder einfach die Friedhöfe, an denen wir vorbeispazieren, daran.
Bunlar neyi anımsatıyor bize?
Und was erinnern sie uns noch?
Bir gün ölüm bizim de kapımızı çalacağını anımsatıyor. Mezar da, siren de ve cenaze otosu da.
All diese Dinge erinnern uns eben auch daran, dass wir eines Tages heimgesucht werden vom Tod.
Tabii ki ölümün tam hangi noktada olacağını, bize ulaşacağını tabii ki bilemeyiz.
Wir wissen natürlich nicht, zu welchem Zeitpunkt genau, in welchem, unter welchen Umständen der Tod uns heimsuchen wird.
Ama şunun bilincindeyiz ki, olmamız da gerekiyor. Her an olabilir. Her an başımıza gelebilir.
Aber wir müssen uns gewiss sein, gegenwärtig sein, dass der Tod zu jeder Zeit bei uns auch eintreten kann.
Bunu düşündüğüm zaman aklıma şu geliyor. O zaman şunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Tüm insanlık aslında ölüm kuyruğunda.
Und dann wäre es bestimmt auch nicht verkehrt, folgende Aussage zu haben, dass jeder Mensch in einer Art Todesschlange steht.
Ben varım. Belki Sami benim arkamda, belki önümde bilmiyorum.
Ich bin in dieser Schlange, vielleicht ist der Bruder Sami hinter mir, vielleicht auch vor mir in der Schlange.
Belki en arkada Enver, belki en arkada Hacı.
Und ganz hinten mag ein Enver stehen oder ein Hacı.
Ama ortak olan yönümüz, hepimiz de ölüm kuyruğunda ilerliyoruz.
Aber wir haben alle gemeinsam, dass wir in derselben Schlange stehen.
Onun için şunun altını çizmek istiyorum. Nasıl öldüğümüz değil burada önemli olan.
Deswegen möchte ich unterstreichen, dass es nicht ausschlaggebend ist, wie wir sterben.
Ne zaman öleceğimiz de o kadar fazla önemli değil.
Auch nicht, wann wir sterben.
Burada sorulması gereken soru şu. Öldükten sonra nereye gideceğim?
Sondern vielmehr die Frage, wenn wir gestorben sind, wohin wir dann gelangen.
Ve birçok kişiye sorduğumuzda aldığımız yanıt şudur. Kitap masasında buna tanık oldum. Allah bilir.
Und am Büchertisch bekomme ich oft zu dieser Frage immer folgende Antwort, das weiß Gott allein.
Size bir soru sormak istiyorum. Öldükten sonra gideceğin yeri bilmek kadar güzel bir şey var mı?
Deshalb möchte ich euch die Frage stellen, wenn ihr gestorben seid oder wenn wir gestorben sind, gibt es etwas Schöneres, als zu wissen, wo man hingelangen wird?
Herhalde yoktur diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Türkiye'deyken de belki en azından 150-200 kişiyle konuşma imkanı buldum orada. Onlara dedim ki buradan dönerken uçak düşse nereye gideceğimi biliyorum.
Und so kann ich wirklich freimütig das so auch aussprechen oder aussagen, so wie ich es in der Türkei vielleicht 150 bis 200 Mal bekannt habe. Wenn ich wieder zurückkehre nach Deutschland und das Flugzeug abstürzt, dann weiß ich, wo ich dann landen werde.
Tıp gün geçtikçe ilerliyor.
Die Medizin schreitet immer fort, wird immer besser.
Ve insan ömrünü ne kadar uzatma çabası içerisinde olmuş olsa da,
und so sehr sie sich auch darum bemüht, das Menschenleben zu verlängern,
yolun sonuna baktığımız zaman yine ölüm bizi orada bekliyor.
Wird dennoch der Tod am Ende der Strecke auf uns warten.
Şimdi birazcık düşünün. Madem ki bugün anneler günü, birazcık annelerimizi düşünelim. Anneler genelde ne yapıyor? Çocuğunu en iyi bir şekilde korumak ve yetiştirmek için bütün yıllarını onun için harcıyor.
Und stellen wir uns vor allem vor, da ja heute auch Muttertag ist, warum bemühen sich unsere Eltern, unsere Mutter? Sie wollen für ihr Kind das Beste und tun das alles Erdenkliche, damit ihre Kinder sich entsprechend entwickeln können.
Yiyeceğine dikkat ediyor.
Sie achten auf ihre Ernährung.
Elbiselerine ve sağlık durumuna.
Auf ihre Kleidung und Gesundheit.
Ve çocuğun aşılarının ne zaman olması gerektiği konusunda bana sorsanız bilmem ama Kristina hepsini biliyordu.
Aber sie wissen auch, wann sie zum Beispiel geimpft werden müssen. Ich weiß es zum Beispiel nicht, aber meine Frau sehr wohl.
Ama anne ne yapar? Özenle bu konuda dikkat gösterir.
Die Mama ist da ganz besonders aufmerksam in solchen Sachen.
Ama annenin tüm bu sevecen bakımına karşın aslında çocuk doğduktan itibaren ölmeye başlamıştır.
Obwohl die Mama sich so sehr um ihr Kind bemüht, ist dennoch das Kind ab dem Moment der Geburt auch damit gekennzeichnet, dass es sich dem Tod nähert.
Yani yıllar böyle hızlı bir şekilde akıp giderken yavaş yavaş böyle gözle görünen zayıflıklar ne yapıyor? Ortaya çıkmaya başlayacaktır.
Und wenn das Leben eben im eiligen Tempo die Zeit voranschreitet, dann sieht man auch, wie der einzelne Mensch langsam abbröckelt.
Diş doktorları dişlerimizin çürüklerini kontrol edecek.
Dann werden die Zahnärzte uns nach faulen Zähnen untersuchen.
Göz doktorları gözlerimizin görüşünü biraz daha iyi bir duruma getirmek için var gücüyle merceklerin sayısını çoğaltacak.
Und die Augenärzte werden versuchen, dass unsere Augen noch besser sehen können oder unsere Linsen intakt bleiben.
Ve zaman geçtikçe cildimiz kırışacak.
Und je fortgeschrittener man ist, wird auch die Haut dann Falten bekommen.
Derin çizgiler oluşup sarkmaya başlayacak cildimiz.
Und unsere Haut wird auch schlaff werden.
Ve yaşlı insanlara baktığınız zaman omuzlar ileriye doğru düşecek.
Und bei den älteren Menschen sieht man, wie die Schultern auch sich senken.
Ve adımlarımız daha emniyetsiz bir şekilde yavaş yavaş ilerleyecek.
Und unsere Schritte werden auch immer wankeliger werden.
Ve vücudumuzdaki güç azaldıkça kemiklerimiz öyle bir noktaya gelecek ki çok daha çabuk kırılır bir noktasına gelecektir.
Und je schwächer der Körper dann wird, so werden auch der Knochenbau entsprechend schwach sein und umso empfindlicher
yani,
reagieren.
Yani yaşamın olduğunu bildiğimiz kadar ölümün de olduğunu biliyoruz. Ondan haberdarız.
Wir wissen genauso darüber Bescheid, dass eben der Tod Realität ist, wie auch das Leben Realität
ama
ist.
Ne hikmetse yine de buna rağmen bilmiş olmamıza karşın yine de ölüm hakkında konuşmaya başladığımızda mümkün olduğu oranda o konudan sapmak isteriz, sapmaya çalışırız, o konudan çıkmaya çalışırız.
Und obwohl wir uns dessen eigentlich bewusst sind, ist es uns dennoch unangenehm, wenn wir das Thema Tod eben thematisieren und versuchen, das Thema zu wechseln.
Ve çok daha ilginç olanı eğitim için, evlilik için, İş yaşamı için birçok hazırlıklar yaparız.
Und es ist auch interessant zu beobachten, dass wir für das Leben, für die Ausbildung, für die Partnerschaft vielleicht sogar oder für den Beruf jede Menge Ausbildung eben genießen.
Ama bir tek şey için hazırlık yok. Ölüm için.
Aber nur für den Tod werden wir nicht vorbereitet.
Şimdi neden acaba her şeye hazırlık var da ölüm için hazırlık yapmıyoruz?
Warum bereiten wir uns auf alles vor, nur nicht für den Tod?
Çünkü ben şöyle düşünüyorum ki hiç düşünmüyoruz ki bizim başımıza da geleceğini, başkalarının başına gelen bir şeymiş gibi görüyoruz.
Wir denken uns das immer so schön hin, dass das uns niemals treffen wird, sondern nur die anderen davon betroffen sind.
İnsanoğlu böyle de düşünmüş olsa sevgili kardeşler, herkes eninde sonunda ölümün o korkunç pençesine yenik düşecektir.
Und jeder Mensch wird eines Tages früher oder später eben in der Hand des Todes landen.
Zengin için de geçerli, fakir için de geçerli, kutsal için de geçerli.
Sowohl der Reiche als auch der Arme als auch der Heilige.
Yani demek ki ölüm bir yaş sınırı tanımıyor.
So kennt also der Tod keine Altersgrenze.
Ölüm taraf tutuyor mu?
Ist der Tod parteiisch?
Herhalde demiyor Sami ölsün Recep bu tarafa. Böyle bir şey yok.
Er sagt nicht, wenn der Sami stirbt, dann der Recep lieber auf die andere Seite.
Sami de ölecek, Recep de bir gün gelince ölecek.
Beide werden den Tod schmecken.
Şimdi diyorsunuz ki ya Recep abi yeter artık. Çok karanlık bir tablo çizdin bize.
Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, jetzt reicht's aber lieber Bruder Recep. So ein dunkles Szenario hast du uns jetzt hier vorgezeichnet.
Ama güzel umut da var merak etmeyin.
Aber wir haben auch eine schöne Hoffnung. Macht euch keine Sorgen.
Değerli kardeşler gerçekten Hristiyanlığın dışında ki bütün inançlara bakın ölüm her zaman umutsuzlukla dolu.
Liebe Geschwister, außerhalb des Christentums könnt ihr in jede Religion gucken, ist der Tod eine trübselige Sache.
Ama İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden kişi için bu şey geçerli değil.
Aber das ist nicht gültig für jemanden, der Jesus als seinen Retter und Heiland angenommen hat.
Birkaç kişinin ölüm hakkında sözlerini buraya yazdım. Örneğin bir tanesi John Knox adında biri.
Ich habe ein paar Aussprüche von Personen, Persönlichkeiten gesprochen, die über den Tod geschrieben haben.
Şöyle diyor John Knox, Mesih'te yaşa diyor, Mesih'te.
John Knox sagt zum Beispiel, lebe in Christus, in Christus.
Ve diyor ki, o zaman et ve kanın ölümden korkmasına gerekmez.
Dann brauchst du dich nicht vor dem Tod fürchten deines Fleisches und Blutes.
Ve Richard Baxter adında başka biri ise şöyle diyor, herhalde çok ağrıları olan biriydi, bu hastalık içerisindeydi.
Und Richard Baxter, der anscheinend irgendwie an einer Krankheit gelitten hat und Schmerzen hatte.
Ağrım var ama esenlik içindeyim.
Ich habe Schmerzen, aber ich bin in Frieden.
Ve John Wesley ise şöyle demiş, her şeyin en iyisi Tanrı'nın bizimle oluşudur.
John Wesley hat mal gesagt, das Beste vom Besten ist, dass Gott mit uns ist.
Ben işte onun için bu sözü okuduğumda aklıma şu geldi. Bana göre cenneti cennet yapan nedir biliyor musunuz? Rabbim bizimle birlikte olacağı.
Und wisst ihr, was denn das Paradies oder den Himmel zum Himmel macht, ist die Tatsache, dass Gott dort ist, präsent ist.
Hamdolsun. Ve diyor ki John Knox, evet, her şeyin en iyisi Tanrı'nın bizimle oluşudur. Uğurlar olsun. Size güle güle. Ama ben biliyorum kiminle olacağımı.
John Wesley.
John Wesley, evet.
Ja, deswegen sagt John Wesley, dass das Beste ist, dass Gott mit uns sein wird.
Yine başka bir imanlı şöyle diyebilmiştir cesaretle. Ne işimden ne de dünyadan yoruldum.
Und ein anderer Gläubiger hat mal folgende Aussage gemacht. Weder von meiner Arbeit noch von dieser Welt bin ich müde geworden.
Ama bundan sonrası çok güzel. Diyor ki, yine de Mesih beni eve dönmeye çağırdığında,
aber als Christus mich heimgerufen hatte,
evine gitmek için okuldan ayrılmaya hazır bir çocuk gibi sevinçle geleceğim diyor.
Da werde ich mich freuen wie ein Kind, das Schulschluss hatte, also wie nach Hause, wie ein Schulkind nach Hause hüpft.
Ben o okul yıllarımı düşünüyorum da gerçekten bir an önce okulum bitip evime gitmek için can atardım.
Ja, ich kann mich auch an meine Schulzeit erinnern, wenn die Schule aus war, hatte ich mich so gefreut, nach Hause gehen zu dürfen.
Ve onu düşündüğüm zaman o sevinci demek ki imanlı için böyle bir sevinç, ondan çok daha büyük bir sevinç, Rabbin yanına gitmek için.
Und so ist es auch für einen Gläubigen, diese Freude wieder heimkehren zu dürfen zu seinem Herrn.
Şimdi bu insanların sözlerine baktığımız zaman şu soruyu sorma gereği insan duyuyor.
Und wenn man solche Aussprüche wahrnimmt, dann ergibt sich folgende Frage.
Bu insanların huzur içerisinde, esenlik içerisinde olmasını sağlayan nedir?
Was war es? Was war die Grundlage, dass diese Menschen so einen Frieden darüber gehabt haben?
Bu insanların dimdik ayakta kalmalarına neden olan nedir?
Was war der Grund dafür, dass die so aufrecht stehen konnten?
Çok basit yanıt.
Es ist ganz einfach die Antwort.
İmanları.
Es war ihr Glaube.
Rab İsa Mesih'e olan imanları sevgili kardeşler.
Der Glaube, den sie an Herrn Jesus hatten.
Bu gerçek Yuhanna 5. bölümde, 11. bölümde çok güzel vurgulanıyor. Bu güvence.
Und diese Tatsache wird in Johannes 11 sehr schön ausgesagt.
25. ayette şöyle diyor: Diriliş ve yaşam benim.
Ich bin das Leben und die Auferstehung.
Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Tüm coşkuyla size soruyorum değerli kardeşler. Bakın, ne harika bir şey. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Nokta.
Und ich kann das wirklich mit voller Begeisterung sagen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Şimdi bunu aldığımız zaman düşünün. Bundan daha büyük bir güvence olabilir mi değerli kardeşler?
Wenn wir das so in uns nehmen, also auf uns anwenden, kann es eine größere Freude für uns haben, als so eine Gewissheit haben zu dürfen.
Emin olun, bak bunu içten söylüyorum size. Çok sevdiğim ayetlerden bir tanesidir bu ayet. Tek bu ayet bile olsaydı kutsal kitapta, bu beni teselli ederdi. Rab ile birlikte çağın sonunda Rab ile birlikte olacağım güvencesini verirdi.
Und dieser Vers ist auch einer von meinen Lieblingsversen und selbst wenn in der Bibel nur dieser eine Vers gewesen wäre, hätte das mir genügt, um diesen Trost und diese Freude zu finden.
Değerli kardeşler, düşünün, eğer Rabbimiz ölüm üzerinde yenge kazanmasaydı, dirilmemiş olsaydı.
Liebe Geschwister, wenn unser Herr Jesus nicht triumphiert hätte über den Tod.
O zaman umudumuz ne olurdu?
Was hätten wir dann noch für eine Hoffnung?
Bir beklentiden öteye geçemezdi.
Es ist, wäre dann nicht mehr als irgendeine Erwartung gewesen.
Şu an kesin kuşku içermez imana asla sahip olamazdık.
Und dann hätten wir nicht diese große absolute Gewissheit haben können.
Bu İsa'nın ölümden dirilmiş olması biz imanlar için de dirileceğini ispatlıyor ve bize sonsuz yaşam güvencesi veriyor.
Und die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, aufgrund dieser Tatsache wird auch uns diese Verheißung in Aussicht gestellt, dass wir auch auferweckt werden.
Ölüm üzerinde yenge kazanmamıza neden olan Rabbimiz İsa Mesih'tir.
Hamdolsun. So können wir auch über den Tod eben triumphieren, weil Jesus schon diesen Triumph errungen hat.
Ölüm üzerinde yengeyi bize veren, zaferi veren İsa Mesih'tir.
Hamdolsun. Jesus ist es, der das bewerkstelligt hat.
Paulus çok güzel söylüyor. Ölümün bir düşman olduğunu belirtirken güzel bir ifade kullanıyor. Korintos'a yazdığı 1. mektupta.
Paulus schreibt dazu was im 1. Korinther 15 Vers 54, was den Tod betrifft.
Ya zaferi şöyle ifade ediyor, zaferi. 15:54'te çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi. Zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.
Wenn aber dies verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg.
Şimdi Paulus bu güvence karşısında çok güzel bir sonuca varıyor.
So kommt Paulus eben in Anbetracht dieser Umstände zu einem sehr guten Schluss.
15. bölüm yine 57. ayette bunu görüyoruz. Diyor ki Tanrı'ya şükürler olsun, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran odur.
Das sehen wir drei Verse weiter in 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Bundan daha büyük bir zafer olur mu sevgili kardeşler?
Können wir einen größeren Sieg haben?
Kimsenin elde edemediği zaferin sahibi olacağız. Hamdolsun. Ölüm üzerinde yenge kazanarak.
Wir werden einen Sieg haben, den keiner von uns von sich aus erringen kann.
Onun için diyorum ki bizler bu sözlerle birbirimizi teselli edelim.
Und so können wir uns gegenseitig durch diese Worte ermutigen.
Şimdi burada bir soru daha soralım kendimize.
Und hier können wir uns noch eine Frage stellen.
Şimdi iman eden kişi için bir güvence veriliyor.
Hier wird für einen Gläubigen eine Gewissheit geschenkt.
Sonsuz yaşam güvencesi.
Und zwar die Gewissheit des ewigen Lebens.
Şimdi iman etmeyen İsa Mesih'le yürümeye karar vermeyen bir kişi içinde, kişiler içinde bir güvence var mı?
Gibt es für solche, aber die nicht auf Jesus vertrauen, die nicht an Jesus glauben, auch eine Gewissheit?
Bir güvence var mı?
Haben die auch irgendetwas, worauf sie vertrauen können oder eine Zuversicht?
Hayır. Ben diyorum ki evet var. Onlar için de bir güvence var. Acı da olsa ama gerçek, kutsal kitap bunu söylüyor. Nasıl bir güvence var iman etmeyenler için?
Ich sage aber, sie haben auch eine Gewissheit oder etwas wird mit ihnen auch gewiss geschehen, so sehr das auch unangenehm sein mag. Was ist denn, was sagt die Bibel dazu?
Ateş gölü olarak bilinen ölüm, sonsuz ölüm.
Ja, es ist der ewige Tod in dem Feuerpfuhl.
Tanrı'nın sözü bize bunu aktarıyor, acı da olsa sevgili kardeşler.
Das offenbart uns Gottes Wort, auch wenn es hart und bitter sein mag.
Sakın yanlış anlamayın, ben bu sonsuz yaşamın sahibi olan bir kişi olaraktan sevinip diğerlerini de küçük görüyorum. Hayır, aslında onların da kurtulması için bence üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Bu sorumluluğu mu satıyor bana?
Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, dass ich mich erhebe als Gläubiger und mich darüber freuen würde, dass andere Menschen verloren sind, sondern im Gegenteil, ich wünsche mir, dass die anderen Menschen auch dies erkennen und auch gerettet werden.
Sevgili kardeşler, Rabbimizin görkemle tekrar geri gelişi dirilecek olan imanlar için çok büyük bir sevinç kaynağı olacak.
Ja, für die Gläubigen wird es ein wunderbares Ereignis sein, ein wunderbarer Moment, wenn Jesus in Herrlichkeit wieder vom Himmel her zurückkommen wird.
Neden?
Warum?
Çünkü sonsuza dek Rabbimizle birlikte, diriliş bedeniyle Rabbimizle birlikte olacağız.
Denn dann werden wir für die Ewigkeit mit unserem neuen Auferstehungsleib mit Jesus sein.
Ancak kutsal söze burun kıvıranlar, kutsal sözü reddedenler, onu hafife alanlara gelince...
Aber die anderen Menschen, die die Bibel, das Wort Gottes nicht ernst nehmen oder gar verachten und das Ganze darauf nicht hören,
İsa Mesih'in gelişi benim için sevinçken onlar için de bir yargı günü olacak.
So wird der Tag, wo Jesus wiederkommt, für uns eine Freude sein, aber für die anderen ein Gericht sein.
Yani ölüm yargısının başlayacağı an.
So wird das praktisch der Beginn ihres Todesurteils sein.
Vahiy 21. bölüme baktığımız zaman orada 8. ayetin son kısmında şöyle diyor. Onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.
Offenbarung 21 Vers 8 heißt es, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Ve 20. bölüme baktığımız zaman, Vahiy 20. bölüme baktığımız zaman adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi ateş gölüne atıldı.
Und wenn wir in Offenbarung 20 Vers 15 schauen, und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl.
Şimdi bu okuduğumuz ikinci ayette çok güzel bir güvence var bize. Bir güvence veriliyor.
Auch hier wird uns eine Gewissheit gegeben.
İsa Mesih'e iman etmek, onu kabul etmek bize bir ayrıcalık veriyor.
Wir bekommen zunächst ein besonderes Vorrecht, wenn wir an Jesus glauben, ihm vertrauen.
İsmimizi yaşam kitabına kaydediyor. İsa Mesih'e evet demek.
Denn er zeichnet nämlich unseren Namen im Buch des Lebens auf.
Demek ki yeni yaşam, sonsuz yaşam bir çabanın ödülü değil, karşılığı değil.
So ist also dieses neue Leben nicht das Resultat meiner guten Werke.
İsa Mesih'e iman edenlere verilen bir armağan olarak görmemiz gerekiyor.
Es ist einfach ein Geschenk, das Jesus uns gibt.
Eğer bir kişi, sevgili kardeşler, Rab İsa Mesih'i yaşamına almadan ölüp giderse,
wenn so eine Person ohne Jesus in sein Leben aufgenommen zu haben weggeht,
o kişi için yargıdan sonra ikinci ölüm söz konusu.
Dieser Mensch ist dann für den zweiten Tod verurteilt.
Vahiy 21. bölümün 8. ayetinde okuduğumuz gibi.
So wie wir in 21 Vers 8 gelesen haben, Offenbarung.
Bu kadar açık ve net.
So offensichtlich ist es.
Onun için bir imanlı çok güzel özetlemiş bunu.
Und so hat ein Gläubiger das sehr schön kommentiert.
İki kez doğan diyor, bir kez ölecek.
Jemand, der zweimal geboren wurde, wird einmal sterben.
Bir kez doğanda iki kez ölecek.
Jemand aber, der nur einmal geboren wurde, wird zweimal sterben.
Anlaşıldı mı?
Habt ihr das verstanden?
Hoşuma gittiği için yazdım buraya. Çok güzel özetlemiş. Yani bir fiziksel doğum var, bir de yeniden doğuş var. Demek ki ya.
Das heißt, es gibt eine körperliche Geburt und eine geistliche Geburt.
Ha, zaten fiziksel doğum olmadan ruhsal doğum zaten olmaz.
Solange man nicht körperlich geboren wurde, kann man auch nicht geistlich von neuem geboren werden.
Ama bunun ikisini yaşayan bir tek kez ölüyor.
Wenn jemand beide Geburten durchgemacht hat, wird nur einmal sterben.
Ama tersini söylediğimizde, yani öteki türlü söylediğimizde,
und wenn man das Gegenteil sagt,
o zaman ne oluyor?
Was passiert dann?
O zaman iki kez ölmek zorunda kalıyor, değil mi? Bir kez doğduğunda iki kez ölmek zorunda kalıyor.
Wenn jemand also nur einmal geboren wird, sprich nicht von neuem geboren würde, ein zum zweiten Mal, der wird dann aber einen zweiten Tod sehen.
Kutsal Söz iki ölümden söz ediyor. Biri fiziksel ölüm, biri de ruhsal ölüm.
Ja, so spricht die Bibel von zwei verschiedenen Todesarten, einmal der körperliche Tod und der geistliche Tod.
Ve Matta 10. bölüme bakarsanız İsa Mesih daha çok hangisinden korkmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor.
Und wenn wir in Matthäus 10 gucken, da macht uns Jesus darauf aufmerksam, vor welchem Tod wir uns noch mehr fürchten sollten.
Birinci ölüm değil, ikinci ölümden aslında asıl korkmamız gerektiğini
das,
söylüyor.
Das, was wir eigentlich fürchten müssen, ist nicht der erste Tod, sondern der zweite Tod vielmehr.
Şimdi kutsal söz ikinci ölüm hakkında şunu söylüyor.
Und die Heilige Schrift sagt zu dem zweiten Tod noch mehr.
Yani sonsuz, Tanrı'dan sonsuz ayrılık anlamına gelen ikinci ölüm hakkında cehennem olarak tasvir ediyor, anlatıyor, tanımlıyor.
Der zweite Tod stellt letztendlich dar die Trennung von Gott für die Ewigkeit, was dann die Hölle ist.
Birkaç tane ayet var, belki dağıtalım o ayetleri, yazmadım ben o ayetleri buraya.
Es gibt noch ein paar Verse dazu, die möchte ich jetzt unter euch aufteilen.
Örneğin Bülent 2. Selanikler mektubunda 1. bölüm 8 ve 9. ayetleri açsın.
2. Selanika, Thessalonika 1, Verse 8 und 9.
Örneğin Ayşe var mı Türkçe sende? Sende Vahiy 14. bölüm 10 ve 11. ayetler.
Dann Offenbarung 14, 10 bis 11.
Ve Hatun da Vahiy 20. bölüm 14 ve 15. Birazcık bunlara değindik ama yine tekrar okuyalım.
Dann gibt es wieder Offenbarung 20, Verse 14 und 15.
Ja. Almancalarını sen oraya yazmadın ben maalesef. Yazmadık oraya. Onları bir okuyalım bakalım. En azından cehennem konusunu biraz daha açıklığa kavuşturabilmek için. Selanikler mektubu, 2. Selanikler mektubu 1. bölüm 1513 söyleyeyim, 1513 Bülent. 1513. 2. Selanikler mektubu 1. bölüm 8 ve 9. ayetler. Vahiy 14'ü buldun mu Ayşe? 14 ne diyor? 10 ve 11. Ya ateş, ya ateş ve kükürt cehennem için bu şekilde söz ediyor. Evet. Evet, Bülent bir de sen oku ister. Almancasını okuyacağım mı?
Habt ihr das Deutsche für euch gelesen? Ja, şey gazete için okuyayım.
Ja. Ya ikinci Selanikler 1:8-9. Tabii öyle. Ya.
Rabbin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Mekedonya ve Ahaya'ya ya değil her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek. karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğümüzü anlatıyorlar.
Evet. Evet. Bir de 20 dedik, 20-14-15, evet.
Ölüm ve ölüme yara ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.
Evet, buna benzer birçok, bunu destekleyen birçok ayetler var tabii ki, değerli kardeşler.
Also es gibt viele Bibelstellen, die vom feurigen Pfuhl und so weiter berichten.
Ama söylemek istediğim şu, bu ayetleri okuduğumuz zaman, cehennemi açıklayan ayetleri okuduğumuz zaman pek iç açıcı ayetler olmadığını görüyoruz.
Jedenfalls wenn wir diese Stellen lesen, die von der Hölle die Rede ist, dann merken wir doch, dass es doch nicht unbedingt sehr angenehm ist.
Hoşumuza gitmese de sevgili kardeşler, gerçekten bu cehennem konusunu çok ciddiye almamız gereken bir konu.
Und auch wenn das unangenehm sein mag, ist es dennoch ein wichtiges Thema, was wir ernst nehmen müssen.
Tanrı'nın yargılayacağı gün mutlaka ve mutlaka gelecek.
Der Tag, wo das Gericht stattfindet von Gott, wird auf jeden Fall gewiss kommen.
Habercilerin İşleri 17. bölümde Paulus Atinalar için şunu söyledi.
So sagt Paulus in der Apostelgeschichte 17 zu den Athenern in Vers 31.
Dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır diyor. Bu kişiyi, yani İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.
An dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Demek ki tarihin bir sonu var.
So sehen wir, dass die Geschichte ein Ende hat.
Ve bu son neyi içeriyor?
Und was beinhaltet dieses Ende?
Hesap vermeyi içeriyor. Çok açık bir şekilde gördük.
Nämlich, dass wir da Rechenschaft ablegen müssen.
Demek ki yaptıklarımızı açıklamamız gerekecektir.
So müssen wir Rechenschaft darüber ablegen, was wir getan haben.
Her bir can ya kendi doğruluğu ile
Und so wird jeder entweder durch seine Gerechtigkeit
ya da Rabbimiz İsa Mesih'in doğruluğu ile yargılanacaklar.
Oder durch die Gerechtigkeit, die er von Jesus bekommen hat, entsprechend gerichtet werden.
Bu yargı konusunun nasıl olacağını İsa Mesih dağdaki, Zeytin Dağı'ndaki vaazında kullandığı üç benzetmeyle çok güzel bir şekilde açıklıyor.
Und Jesus erklärt uns in seiner Predigt am Ölberg durch dieses Gleichnis mit den drei Gleichnissen.
Matta 25. bölümde 3 tane benzetme anlatıyor orada.
In Matthäus 25 gibt es drei Gleichnisse dazu.
Birincisi güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kız ile ilgili.
Dort ist die Rede von dem Bräutigam, wo die 10 Jungfern ihn begrüßen, empfangen.
Ve ikincisi de 3 köle ile ilgili, yola çıkan bir adam ve geride bıraktığı 3 köle ile ilgili ikinci benzetme.
Das zweite Gleichnis handelt von drei Knechten, die zurückbleiben, wo der Hausherr auf eine Reise sich begibt und dann wiederkehrt.
Bunların detaylarına tabii ki girmeyeceğim ama üçüncüsü de koyunlar ile keçiler arasında bir ayrılma söz konusu.
Und das dritte ist die Trennung, die Unterscheidung zwischen Schafen und Böcken.
Şimdi baktığımız zaman detaylar açısından birbirinden farklı olmuş olsalar da verdiği mesaj, üçünün de verdiği mesaj aynı.
Auch wenn diese Gleichnisse jeweils sich unterscheiden mögen, haben sie dennoch eine gemeinsame Botschaft.
Şimdi her üç duruma da baktığımız zaman her durumda Tanrı'nın aniden geri gelmesi söz konusu.
Bei allen ist gemeinsam, dass Gott plötzlich unverhofft zurückkehren wird.
Ve her durumda ödüller ve cezalar var.
Und jedes Mal gibt es dann Belohnungen und Strafen.
Ve her üçünün durumunda da kaybolmuş olanlar sonuç karşısında dehşete düşüyor.
Und bei allen ist es so, dass diejenigen, die verloren sind, völlig verzweifelt sind.
Şimdi aslında günümüze baktığımız zaman bu durumun bu günümüz için de geçerli olduğunu görebiliyoruz.
Und wenn man in unsere heutige Zeit guckt, sieht man, dass es genauso gegenwärtig ist.
Kiliselerdeki kardeşler, imanlılar, ait olsun ya da ait olmasın topluluklara ne yapıyorlar? Değişik yollar aracılığıyla insanlara bir mesaj veriyorlar İsa ile ilgili.
Und so bemühen sich auch die Kirchen, sei es ausschließlich aus Gläubigen oder auch Nichtgläubigen, darin vorhanden, bemühen sich, die gute Nachricht von Jesus an andere Menschen weiterzusagen.
Kitapçıklar aracılığıyla, broşürler aracılığıyla, kasetler, CD'ler, DVD'ler, televizyon kanalları, radyo kanallarını kullanarak değişik şekillerde.
Und das wird auf verschiedenen Wegen gemacht, sei es durch Traktate, durch CDs, durch Internet, Fernsehen, durch Gespräche, alles Mögliche.
Şimdi hepsine baktığımız zaman, değerli kardeşler, temel mesaj şu.
Und wenn wir alle gemeinsam betrachten, haben sie eine zentrale Botschaft.
Ey insanlık, İsa Mesih sizi de seviyor.
O Menschheit, Jesus liebt euch auch.
İsa Mesih sizin için de canını verdi.
Jesus hat auch für euch sein Leben gegeben.
Ölümden dirildi.
Er ist vom Tod auferstanden.
Günahlarınızdan dönün, tövbe edin.
Kehrt von euren Sünden, tut Buße.
Ve kurtarıcınız olarak ona iman edin.
Und glaubt an ihn als euren Retter.
Genelde günümüzde de verilen mesaj aşağı yukarı aynı. İsa'nın döneminde verildiği gibi.
So, das ist etwa die Botschaft, die überall gepredigt wird.
Ve sonuca baktığımız zaman yine o günkü durumla bugün arasında çok büyük fark yok. Sonuca baktığımız zaman.
Und wenn wir das Ergebnis ansehen, ist das Resultat von, also von damals und heute nicht viel unterschiedlich.
O gün olduğu gibi bugün de insanlar hiçbir şey sanki duymamış gibi ne yapıyorlar? Kaygısızca yollarına devam ediyorlar.
So wie damals auch, hören die Leute nicht darauf und leben ihr Leben weiter, als ob kein Problem existieren würde.
Hiç kaygı duymadan. Kitap masasında bunu defalarca gördüm. Hatta küfür bile yedim anlattığım haber.
So erlebe ich es auch immer wieder am Büchertisch, dass die Menschen so arglos, so sorglos sind und das führt sogar manchmal so weit, dass man dafür geschmäht oder beleidigt wird.
Şimdi belki hızlı bir şekilde bir noktayı daha açıklığa kavuşturacağım. Ondan sonra noktalayacağım.
Ein Punkt möchte ich noch zum Abschluss hervorheben.
Şimdi birçok insanlarca kabul görmeyen cehennem konusunda kutsal söz ne diyor?
Was sagt die Bibel zu all den Menschen, die eben die Hölle nicht für wahre Münze halten?
Şimdi kutsal söz cehennem konusunda iki söz kullanıyor.
Die Heilige Schrift benutzt zwei verschiedene Ausdrücke, was die Hölle betrifft.
Biri Sheol, İbranice, diğeri de Hades.
Das eine ist Hebräisch der Sheol und dann gibt's noch den Hades.
Bu Sheol sözü eski antlaşmada 31 kez cehennem olaraktan ifade edilmiş, tercüme edilmiş.
Und dies wird 31 Mal im Alten Testament als Umschreibung der Hölle benutzt.
Ve görünmeyen durum olarak açıklanıyor orada. Kelimenin karşılığı görünmeyen durum.
Und die Beschreibung dieses Wortes bedeutet so viel wie unsichtbarer Umstand.
Yani üzüntü, acı ve yıkım sözcükleriyle bağlantılı olaraktan kullanılmış.
Es hat auch eine Verbindung zu Begriffen wie Trauer und Schmerz und Leid.
Örneğin Eyüp 21. bölümde ölüler diyarı olarak kullanılan ifade için Sheol sözü geçiyor.
So wie es auch zum Beispiel in Hiob 21 als die Städte, entsprechende Städte beschrieben wird, herangezogen wird.
Ja, ve Grekçe bir söz olan Hades ise eski antlaşmadaki Sheol ile aynı anlamda söz olarak.
Und der griechische Ausdruck Hades hat etwa die gleiche Bedeutung wie der Sheol.
Ve bu Hades sözü 10 kez yeni antlaşmada geçiyor.
Dieser Begriff kommt 10 Mal im Neuen Testament vor.
Ve bu da yargı ve sıkıntı sözleriyle bağlantılı.
Und das ist auch in Verbindung mit Urteil und mit Leid verbunden.
Ve dikkatimi çekti. Bir kez de Petrus'un ikinci mektubunda yoğun karanlık anlamına gelen Tartarus sözü kullanılıyor.
Und im zweiten Petrusbrief wird auch ein Ausdruck benutzt, der Tartarus bedeutet und was auch finstere Dunkelheit.
Yani
heißt.
Söz dinlemeyen meleklerin gönderileceği yer.
Und dort kommen die ungehorsam sind, wo die ungehorsamen Engel hingelangen.
Şimdi kafamda şöyle bir, yani bu cehennem açıklanınca Tanrı'nın neler yapacağı, iman etmeyenlere neler yapacağı konusunu açıklayınca insan şu soruyu sorma ihtiyacı duyuyor.
Daraus ergibt sich dann eine Frage in Bezug auf die Personen, die eben nicht gläubig sind.
Şimdi diyoruz ya, Tanrı seviyor, sevecen bir Tanrı nasıl bunu yapabilir? Seven bir Tanrıysa.
Wir fragen uns da, stellen wir uns die Frage, dass Gott doch ein liebender Gott ist, wie kann er sowas machen?
Gerçekten bu gerçeği kabul etmekte zorlanan çok çok insan var çevremizde.
Und es bereitet vielen Menschen wirklich Mühe, das zu verstehen.
Ve bazıları şöyle diyor ki, eninde sonunda, eninde sonunda cezasını çekecek ama eninde sonunda cennete girecek.
Und manche reden sich das dann so zurecht, dass sie sagen, ja, eines Tages, auch wenn der Einzelne seine Strafe dann ertragen hat, wird dann doch wieder gerettet werden.
Keşke öyle olsaydı da biz de ona o şekilde kabul etseydik. Daha kolay olurdu herhalde.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, dass es so wäre, weil dann wäre manches einfacher.
Ama Tanrı sözünün böyle olmadığını, böyle yazmadığını görüyoruz.
Aber wir sehen im Wort Gottes, dass es so eben nicht geschrieben ist.
Evet, gerçeği söylemem gerekiyorsa, seven Tanrı, kucaklayan Tanrı, teselli eden Tanrı, evet, insanı cehenneme gönderecektir.
Ja, wenn wir die Wahrheit akzeptieren wollen, dann ist es nun mal Fakt, dass der liebende Gott auch genauso als heiliger und gerechter Gott auch den Menschen für die Hölle verurteilen muss.
Adil olduğu için bunu yapacaktır.
Weil er eben gerecht ist, muss er das tun.
Ama şu noktayı aklınızdan çıkarmayın. İsteyerek değil.
Aber wir müssen dabei eins verstehen, er macht es nicht, weil er das so will.
Yani cehenneme gidiş özgür insanın vermiş olduğu kararın sonucudur.
Wenn ein Mensch in die Hölle geht, in die Hölle verurteilt wird, dann ist es ein Resultat seiner eigenen persönlichen Entscheidung.
Yani onun kendi seçiminden kaynaklanıyor. Onun seçimi. Özgür yaratılan canın kendi seçimi.
Weil der Mensch eben einen freien Willen hat und er das so entschieden hat.
Yani kişi İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşu reddetmekle aslında idam ipini kendisi çekmiş oluyor.
Und dadurch, dass der Mensch die Rettung, von die Gott oder Jesus ihm anbietet, ablehnt, dadurch zieht er an seiner Todesurteilsleine.
Ve bunu bir örnekle size biraz açıklamak istiyorum ve o örnekle de şey yapacağım, bitireceğim.
Das möchte ich mit einem Beispiel euch veranschaulichen und damit wirklich dann abschließen.
Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Hasta olduğumu düşünelim ve hasta olduğum için doktoru çağırdığımı varsayalım.
Stellt euch vor, ich bin krank und bitte deswegen oder rufe deswegen den Arzt zu mir.
Doktor geliyor ve hastalığımı için bana bir ilaç sunuyor, ilaç veriyor.
Und der Arzt untersucht mich und stellt fest, was ich habe und bietet mir eine Medizin dafür an.
Ve ben ilacı elime alıyorum, şöyle bir bakıyorum, üzerinde birazcık düşünüyorum, açıyorum, inceliyorum ve sonra bir kenara bırakıyorum, alma konusunda karar veriyorum.
Und ich guck mir dann diese Medizin an, nehme sie zur Hand, beäuge sie ein bisschen, untersuche sie und dann stelle ich sie beiseite.
Şimdi özgür irademi bu yönde kullanıyorum.
So benutze ich meinen freien Willen auf diesem Wege.
Şimdi doktor birkaç gün sonra çıkıyor, geliyor beni kontrol etmek için.
Ein paar Tage später kommt der Arzt wieder bei mir vorbei, um mich zu untersuchen.
Ve kontrol edince bakıyor ki durum daha da kötüye gitmiş, çok daha berbat bir duruma gelmiş.
Und er stellt fest, dass es noch schlimmer steht.
Şimdi burada basit bir soru sormak lazım.
Hier muss man eine einfache Frage stellen.
Bu benim kötü durumda daha da kötüye gitmeme sebep kimdir?
Was ist der Grund dafür, dass die Person oder dass ich noch in einem schlimmeren Zustand mich befinde?
Yani bu durumdan sorumlu olan kimdir?
Wer ist dafür verantwortlich?
İlacı sunan doktor mu?
Ist es der Arzt, der die Medizin zur Verfügung gestellt hat?
Yoksa ilacı almamakta inat eden Recep mi?
Oder ist es der Trotzkopf Recep?
Çok basit.
Ganz einfache Antwort.
Aynı şekilde sevgili kardeşler, Rab Tanrı da İnsan soyunu adım adım ölüme götüren günah için bir ilaç sundu.
So hat auch Gott den Menschen, die Schritt für Schritt Richtung Hölle gehen, eine Medizin angeboten.
İsa Mesih'e iman ve onun aracılığıyla sonsuz yaşamın sahibi olmak.
Nämlich die Medizin an Jesus zu glauben und durch ihn das ewige Leben geschenkt zu bekommen.
Eğer kabul etsek de etmesek de sonuca katlanmak zorundayız değerli kardeşler.
Und auch wenn es uns schwerfallen mag, das zu akzeptieren oder anzunehmen, das Ergebnis ist immer das gleiche.
Ja, verdiğimiz karar bize nasıl bir sonuca sahip olacağımızı gösteriyor.
So entscheiden wir eben selber darüber, was für ein Ende wir nehmen.
Onun için Tanrı'yı bu konuda sorumlu tutamayız.
So können wir Gott in dieser Thematik nicht dafür verantwortlich machen.
Eğer gerçekten yeniden doğmamışsanız İsa Mesih aracılığıyla,
und wenn ihr wirklich nicht wiedergeboren seid durch Jesus,
ruhunuz İsa Mesih'in ölüler diyarı olarak adlandırdığı Tanrı'nın yargısını bekleyeceği yere mutlaka gidecektir.
So wird euer Geist eben auch in diesem Sheol oder Hades landen.
Demek ki iman edeni sonsuz yaşam, iman etmeyeni ise yargı sonrası sonsuz ölüm bekliyor.
So erwartet eben also den Gläubigen das ewige Leben und diejenigen, die nicht glauben, das die ewige Verdammnis.
Bunu onaylayan bir ayetle noktalayalım.
Und das wollen wir abschließen mit einem Vers, der das bestätigt.
Johanna 5:28-29.
Johannes 5, Verse 28 und 29.
Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar, ki buradaki olay Mesih İsa'da olanlar, çünkü bizim kurtuluşumuz iyilikle bağlantılı değil. Mesih'te olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar da yargılanmak üzere dirilecekler.
Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, sprich an Jesus geglaubt haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.
Ve burada belki bir teselli bulabiliriz ki, ölüm sonrası imanlı ölüm yargısıyla karşılaşmayacak bu ayete göre.
Und demnach wird derjenige, der glaubt, nicht im Gericht nochmal mit dem Tod konfrontiert werden.
Neden karşılaşmayacak? Çok açık ve net kutsal söz bunu söylüyor.
Und warum ist das nicht? Ist das so? Das sagt uns die Bibel auch ganz offenkundig.
Johanna 5:24.
Johannes 5, Vers 24.
Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı olacaktır demiyor. Vardır. Nokta.
Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
Böyle kişi yargılanmaz diyor, okudu zaten Almancasını, ölümden yaşama geçmiştir. Yeah. Ya. Demek ki geçmiş günahlarımızdan dolayı suçlanmayacağız, hamdolsun.
Da werden wir also wegen unserer vergangenen und begangenen Sünden nicht gerichtet.
Çünkü İsa Mesih gereken bedeli çarmıhta bizim için ödemiştir.
Denn Jesus hat bereits den Preis dafür am Kreuz bezahlt.
Evet, belki burada noktayı koyalım. Çok geniş olduğu için mecburen fazla devam edemiyoruz, geçtik bile zamanı. Ama yüreklerimizi eğelim belki bir süre, her zaman yaptığımız gibi.
So wollen wir hier erstmal einen Zwischenschlussstrich ziehen, weil es ein größeres Thema ist, und unsere Herzen verneigen, wie wir es sonst auch immer tun.
Ja, ve gerçekten eğer gerçek anlamda Rab'le yürümeye karar verdiysek, bunun için yürekten teşekkür edebiliriz Rab bize bu imkanı sağladığı için.
Und wir können Gott dafür danken, dass er uns diese Gabe gegeben hat, wenn wir sie auch angenommen haben.
Ama aynı zamanda da dua edelim ki başkalarına bu iyi haberi götürmek için Rab bize yön versin.
Und gleichzeitig können wir dafür beten, dass Gott uns auch eine Wegweisung gibt, wie wir diese Nachricht auch anderen Menschen weiterbringen können.
Ve iman etmeyen kişilere kendini aracılığımızla açıklasın.
Und so, dass er dann durch uns sich denen offenbart, die noch nicht glauben.
Rabbin önünde eğiliyoruz ve 20 saniye sonra belki Sami duayla kapatır.
Und wir verneigen uns für einige Sekunden und ich schließe dann ab mit dem Gebet.